Ayrım 67.
Sayfa 519. Peki nerenizdeydi? Boynumda baylar, şu gördüğünüz boynumda. Bir bez parçasına dikili olarak bir aydır utanmadan koynumda taşıyordum bu 1500 rubleyi. Peki kimden aldınız? Çaldınız diyecektiniz. Sözcükleri doğrudan doğruya kullanın artık. Evet, çaldım bu parayı ama isterseniz aldınız deyin siz. Ama bence düpedüz çaldım. Hele dün akşam tam anlamıyla çaldım. Dün akşam mı? Oysa biraz önce bu parayı bir ay önce aldığınızı söylemiştiniz. Evet ama babamdan çalmadım, telaşlanmayayım, babamdan çalmadım. Ötekinden. İzin verin de anlatayım, kesmeyin sözümü. Çok acı bir şey bu. Dinleyin. Bir ay önce eski nişanlım Katerina Ivanovna Verhovtseva çağırdı beni bir gün. Tanıyor musunuz onu? Elbette. Tanıdığınızı biliyordum zaten. Dünyanın en iyi, temiz yürekli kızıdır. Ama eskiden beri nefret eder benden, çok eskiden beri. Nefret etmekte haklıdır da. Sorgu yargıcı hayretle, Katerina Ivanovna mı diye sordu. Savcı da pek şaşırmıştı. Mitya sürdürdü konuşmasını. Rica ederim baylar, gereksiz yere anmayın adını. Onu bu işe karıştırmakla büyük bir alçaklık etmiş oluyorum. Evet, benden nefret ettiğinin çoktan beri, ta baştan evimdeki o olaydan beri nefret ettiğinin farkındaydım. Ama yeter, yeter artık. Bunu anlatmaya değmezsiniz. Yalnızca şu kadarını söyleyeyim yeter. Bir ay önce bir gün beni çağırdı. Moskova'daki kız kardeşiyle bir de başka bir akrabası kadına yollamam için 3000 ruble verdi bana. Sanki kendisi yollayamazmış gibi. Oysa ben, hayatımın en uğursuz günüdür o gün. Ben başka birisini seviyordum o anda. Ona şimdi aşağıda oturan Grushenka'ya vurulmuştum. Alıp buraya Mokroya'ya getirdim onu. Yere batasıca o 3000 rublenin yarısını, yani 1500 rublesini 2 gün içinde yedik. Geri kalan 1500'ü de sakladım. Bu parayı muska gibi koynumda saklıyordum. Dün açtım muskayı. Elinizdeki 800 ruble, dünkü 1500 rubleden kalan paradır Nikolay Parfenoviç. Bir dakika, nasıl olur? Bir ay önce 1500 değil 3000 ruble harcadınız burada, herkes biliyor bunu. Kim biliyormuş? Kim hesap etti harcadığım parayı? Tam 3000 ruble harcadığınızı kendiniz söylüyordunuz herkese. Doğru, öyle söylüyordum. Herkese yaydım bunu. Bütün kentin ağzındaydı. Mokroye'de de 3000 harcadığımı sanıyorlardı. Ama 1500 ruble harcadım ben. Geri kalan 1500'ü de bezin içine muska gibi dikip boynuma astım. Gerçek bu işte baylar. Dünkü parayı nereden bulduğumu biliyorsunuz artık. Nikolay Parfenoviç çok tuhaf diye mırıldandı. Sonunda savcı da karıştı söze. İzin verirseniz bir şey soracağım. Bundan hiç kimseye söz etmediniz mi bugüne kadar? Yani 1500 rubleyi sakladığınızı söylemediniz mi hiç kimseye? Söylemedim. Garip bir durum. Hiç kimseye söylememiş olmanız çok garip. Hiç kimseye, hiç ama hiç kimseye. Peki niçin sakladınız? Bunu bir sır olarak benimsemeye sizi zorlayan nedenler nelerdi? Daha açık konuşacağım. Pek yüz kızartıcı olduğunu söylediğiniz sırrınızı açtınız bize. Oysa bu davranışınız, yani başkasının 3000 rublesini, tabii geçici bir zaman için, almanız, bence tam anlamıyla düşüncesiz bir davranıştır. Yaratılışınız göz önüne alınırsa, bunun pek o kadar yüz kızartıcı bir davranış olmadığı anlaşılır. Evet, yakışık almayan bir davranış sayılabilir ama yüz kızartıcı olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bayan Verhovtseva'dan alıp harcadığınız bu 3000 rubleden, siz itiraf etmeden de kentte birçok kimse haberdardı, ben de duydum. Söz gelişi Mihail Makarovic de biliyor. Kentte herkesin dilinde bu. Sonra harcadığınız paranın Bayan Verhovtseva'nın olduğunu birisine söylediğinizi gösteren deliller de var yanılmıyorsam. Bu bakımdan kendi deyiminizle sakladığınız 1500 rubleyi bugüne, yani şu dakikaya dek öylesine gizli tutmanız şaşırtıyor beni. Bu sırrınızı açığa vurmanızın size böylesine güç gelmesi inanılacak şey değil. Çünkü bunu açıklamaktansa sürgüne gitmeyi yeğleyeceğinizi haykırıyordunuz demin. Savcı sustu. Heyecanlanmıştı. Canının sıkıldığını gizlemiyor, öfkesini düzgün konuşmaya bile dikkat etmeden yarım yarım cümlelerle karmakarışık bir biçimde açığa vuruyordu. Mitya kararlı, 100 karası 1500 rubleyi çalmamda değil, onu 3000 rubleden ayırıp saklamamdadır dedi. Savcı sinirli sinirli gülümsedi. Peki yakışık almayan ya da sizin deyiminizle yüz kızartıcı bir biçimde sahip olduğunuz 3000 rublenin içinden 1500'ünü ayırıp saklamanız niçin 100 karası olsun? Önemli olan 3000 rubleyi ne yaptığınız değil, onu almanızdır. Sırası gelmişken sorayım. Niçin öyle yaptınız? Yani paranın yarısını ayırdınız. Amacınız neydi? Açıklayabilir misiniz bunu bize? Mitya yüksek sesle, "Ah baylar," dedi. "Önemli olan da amacımdı işte. Alçaklığımdan ayırdım bu parayı. Kendimce bir hesabım vardı. Alçakça bir hesap. Bütün bir ay sürdü bu alçaklığım." "Anlaşılmıyor." "Şaşıyorum size. Ama gerçekten de anlaşılmıyordur belki. Daha açık söyleyeyim. İyi dinleyin. Bana güvenilen 3000 rubleyi alıp bütün bir gece eğlendim. Devrisi günde gittim. Katya dedim, suçluyum. 3000 rublenle bu gece eğlendim. Hepsini harcadım. İyi bir şey mi bu? Hayır, iyi değil. Kahpelik, yüreksizlik bu. Böyle bir insan için hayvan denilebilir ancak, değil mi? Ama ne olursa olsun hırsız denemez. Kabul edin ki doğrudan doğruya hırsız değildir bunu yapan insan. Başkasının parasının altından girdi, üstünden çıktı ama çalmadı. Şimdi ikinci durumu düşünelim. Birinciden çok daha iyidir bu. Yalnız dikkatli dinleyin beni, yoksa gene şaşırırım belki. Başım dönüyor çünkü bir tuhaf oluyorum. Evet, ikinci duruma geçiyorum. 3000 rublenin yarısını, yani 1500'ünü harcadım. Ertesi gün öteki yarıyı götürdüm ona. Katya dedim, bu alçak çılgın adamdan şu 1500 rubleyi al. Verdiğin 3000'in 1500'ünü yedim, bunu da yarım sonra. İş işten geçmemişken al. Bu duruma ne dersiniz? Ne isterseniz diyebilirsiniz. Alçak da hayvan da. Ama hırsız, hırsız diyemezsiniz. Kesinlikle değildir hırsız. Çünkü hırsız olsaydı geri kalan paranın da üzerine yatardı. 1500'ü getirdiğine göre harcadığı 1500'ü de getireceğini, var gücüyle çalışıp para kazanacağını, 3000'in öteki yarısını da getireceğini anlar. Böylece alçak olmasına alçaktır ama hırsız değildir. Ne derseniz deyin, hırsız değildir. Savcı soğuk soğuk gülümsedi. Tutalım ki biraz farklı dedi. Ama sizin arada bu kadar büyük fark görmeniz tuhaf doğrusu. Evet, bu kadar büyük fark görüyorum. Herkes alçak olabilir. Az çok alçak olmayan insan yoktur belki de. Ama herkes hırsız olamaz. Yalnızca aşırı alçakların işidir bu. Fazla derine indim galiba. Sözün kısası, hırsızın alçaktan daha alçak olduğu inancındayım. Dinleyin şimdi. Bir aydır üzerimde taşıyordum bu parayı. Götürüp sahibine vermeyi becerebilseydim, alçak olmaktan kurtulurdum ama bir türlü yapamıyordum bunu, karar veremiyordum. Her gün, karar ver, karar ver alçak diye kendimi zorluyordum ama olmuyordu bir türlü. Sizce iyi bir şey mi bu? Savcı ağırbaşlı, diyelim ki pek iyi değil dedi. Anlıyorum, itiraz da etmeyeceğim. Hem bırakalım bu ayrıntıları artık. Asıl konumuza geçseniz nasıl olurdu acaba? Önemli olan şu ki, 3000 rubleyi daha başta böyle bölmenizin, yarısını harcayıp öbür yarısını saklamanızın nedenini açıklamadınız bize. Niçin sakladınız bu parayı, niyetiniz neydi? Ayırdığınız bu 1500 rubleyi ne yapacaktınız? Bu soru benim için çok önemli, Dimitri Fyodorovich. Mitya avuç içiyle alnına vurarak, "Ah öyle ya," diye bağırdı. Kusuruma bakmayın, başınızı ağrıtıp duruyor ama en önemli noktayı açıklamıyorum. Oysa bu noktayı söyler söylemez her şey anlaşılacak. Çünkü bütün yüz karası bu amaçtadır. Anlatayım. O ihtiyarın, rahmetlinin yüzünden hep. Agrafena Aleksandrovna'nın aklını çelmeye uğraşıyordu. Ben de kıskanıyordum. Agrafena Aleksandrovna'nın birimizden birimizi seçmekte kararsız olduğunu sanıyordum. Her gün birden kararını verir, bana acı çektirmekten vazgeçip, onu değil seni seviyorum, al uzaklara götür beni derse diye düşünüyordum. Cebimde metelik yoktu, nasıl götürürdüm onu, mahvolurdum. Doğrusunu isterseniz tanıyamamışım onu. İstediğinin para olduğunu, yoksulluğumu bağışlayamayacağını sanıyordum. 3000'in yarısını ayırdım. Olanca soğukkanlılığımla bezin içine diktim. Öteki yarıyı da eğlencede harcadım. Evet, alçaklıktır bu. Şimdi anladınız mı? Savcıyla sorgu yargıcı yüksek sesle güldüler. Nikolay Parfenoviç, kendinizi tutup paranın hepsini harcamamanız bence soylu, akıllıca bir davranış bile dedi. Kötü yanı neresi bunun? Hırsızlık ettim ya. Öf tanrım, bir türlü anlayamıyorsunuz. Bu 1500 rubleyi koynumda taşıdığım sürece her gün şöyle diyordum kendi kendime. Hırsızsın, hırsızsın. Bir aydır bunun için azmıştım. Meyhanede kavga çıkarmamın, babamı dövmemin tek nedeni kendimi hırsız saymamdı. Kardeşim Alyosha'ya bile açmadım bu 1500 rublenin sırrını. Kendimi o derece alçak, iğrenç hissediyordum. Ama şunu da bilmenizi isterim. Her gün, her saat şöyle de diyordum kendi kendime. Hayır Dmitri Fyodorovich, henüz hırsız değilsin belki de. Niçin mi? Çünkü yarın gidip parasını geri verebilirdim Katya'ya. Oysa dün Fenya'dan Perhotin'in evine giderken koynumdaki muskayı yırtmaya karar verdim. O dakikaya dek bir türlü yapamıyordum bunu. Muskayı boynumdan koparıp aldığım anda tam anlamıyla hırsız oldum işte. Hırsız ve onursuz bir insan. Niçin mi? Çünkü parayla Katya'ya gidip alçağım ben ama hırsız değilim diyebilecek umudumu da parçalamıştım. Anladınız mı şimdi, anladınız mı? Nikolay Parfenoviç, niçin başka zaman değil de dün verdiniz bu kararı dedi. Niçin mi? Tuhaf bir soru. Çünkü bu sabah saat 5'te burada intihar etmeye karar vermiştim. Ölürken insanın alçak ya da dürüst olması bir şeyi değiştirmez diye düşünüyordum. Kazınaya öyle değilmiş meğer. İnanır mısınız baylar, bu gece bana en çok acı veren, yaşlı uşağı öldürdüğüm, tam aşkım amacına eriştiği, hayata yeniden döndüğüm bir anda Sibirya'yı boylayacağım düşüncesi değildi. Bu da acı veriyordu kuşkusuz ama o kadar değil. Beni asıl ezen, sonunda koynumdaki şu uğursuz 1500 rubleyi almam, harcamamdı. Tam anlamıyla bir hırsız olmuştum artık. Ah baylar, yemin ediyorum size bu gece çok şey öğrendim. Alçak olarak yaşanamayacağı gibi ölünemeyeceğini de öğrendim. Evet baylar, kişi gururuyla ölmelidir. Mitya'nın yüzü bembeyazdı. Son derece heyecanlı olduğu halde pek bitikti. Savcı yumuşak, ona acır bir tavırla sözcükleri uzatarak ''Yavaş yavaş anlıyorum sizi Dmitri Fyodorovich'' dedi. ''Ama ne derseniz deyin, bence bütün bunların tek nedeni sinirlerinizin bozuk olmasıdır.'' Bir ay bunca acıya katlanacağınıza, elinizdeki 1500 rubleyi götürüp sahibine verseniz, pek korkunç olduğunu söylediğiniz o zamanki durumunuzu anlatarak, suçunuzu itiraf ettikten sonra size gerekli olan parayı isteseydiniz kendisinden ne olurdu? İyi yürekli bir insan olduğu için durumunuzu anlar, hele senet ya da tüccar Samsonov'la Bayan Hohlakova'ya önerdiğiniz güvence karşılığında, İstediğiniz parayı hemen verirdi size. Bu sağlam değil mi sizce yoksa? Mitya'nın yüzü birden kızardı öfkeyle. Beni bu derece alçak bir insan mı sanıyorsunuz dedi. Ciddi söylemiş olamazsınız bunu. Kulaklarına inanamıyormuş gibi bakıyordu savcının yüzüne. Şaşırmak sırası savcıdaydı bu kez. İnanın ciddi söylüyorum dedi. Ciddi olmadığımı nereden çıkardınız? Ah ne alçakça bir davranış olurdu bu. Bana acı çektirdiğinizin farkında mısınız baylar? Oldu olacak her şeyi anlatayım. İçimdeki pisliği bütün çıplaklığıyla sereceğim gözlerinizin önüne. Ama utanasınız, kişi oğlunun duygularında ne denli alçalabileceğini görüp, şaşkınlığınızdan küçük dilinizi yutasınız diye anlatacağım bunu. Şunu bilin ki sayın savcı, söylediğiniz şeyi yapmayı ben de düşünmedim değil. Evet baylar, şu lanetli bir ay içinde benim aklıma da çok geldi bu. Öyle ki az kaldı gidiyordum Katya'ya, öylesine alçaldım. Ama gidip kendisine ihanet ettiğimi söylemek, bu ihanetimi gerçekleştirebilmek için ondan, Katya'dan para dilenmek, evet dilenmek, duydunuz mu dilenmek, sonra da ötekiyle, onun rakibiyle, can düşmanıyla, onu bir paralık eden kadınla kaçmak. İnsaf edin baylar. Çıldırdınız mı siz sayın savcı? Çıldırmasına çıldırmadım ya, heyecanlı olduğum için düşünemedim burasını. Kadın kıskançlığı gelmedi aklıma. Söylediğiniz gibi bir kıskançlık söz konusuysa tabii. Savcı gülümsedi. Evet haklısınız. Mitya öfkeyle yumruğunu masaya indirdi. Bu öylesine bir alçaklık, öylesine bir iğrenç davranış olurdu ki söyleyecek söz bulamıyorum. İnanın verirdi bana bu parayı, bana olan hıncından, öcalma duygusunun vereceği hazzı tatmak için beni küçümseyerek verirdi. Çünkü o da iblis ruhlu, kindar bir insandır. Alırdım verdiği parayı, ah alırdım. Sonra ölünceye dek de, aman tanrım. Kusuruma bakmayın baylar, pek yakın zamana, Liagavi ile uğraştığım önceki güne dek aynı şeyi ben de düşündüğüm için bağırıyorum böyle. Sonra dün, evet dün bütün gün anımsıyorum bunu, o olaya kadar da düşündüm. Nikolay Parfenovich merakla hangi olaya kadar diye girdi araya. Ama Mitya duymadı. Üzgün sürdürdü konuşmasını. Korkunç bir itirafta bulundum size. Değerini bilin baylar. Ama tam değerlendirmeyecekseniz hiç bilmeyin değerini daha iyi. Ruhlarınızda bunun da bir etkisi olmazsa beni adam yerine koymuyorsunuz demektir. Sizin gibi insanlara içimi döktüm diye inancımdan ölürüm o zaman. İntihar ederim. Farkındayım. Bana inanmadığınızın farkındayım. Ne o? Bunu da mı yazacaksınız? Mitya dehşet içinde bağırmıştı. Nikolay Parfenovich şaşkın şaşkın bakıyordu yüzüne. Son dakikaya dek Bayan Verhovtseva'ya gidip size gerekli olan parayı ondan istemeyi düşündüğünüzü söylüyorsunuz. İnanın bizim için çok önemli bir noktadır bu Dmitri Fyodorovich. Özellikle sizin için büyük önemi var. Mitya ellerini ovuşturdu. İnsaf edin baylar, bari bunu yazmayın, utanın. Ruhumu bütün çıplaklığıyla açtım önünüze. Siz de fırsat bu fırsattır deyip yarayı parmaklarınızla didikleyip duruyorsunuz. Aman tanrım. Umutsuzluk içinde elleriyle yüzünü kapadı. Savcı, bu kadar üzülmeyin Dmitri Fyodorovich dedi. Şimdi yazdığımız her şeyi sonra okuyacağız size. İstemediklerinizi hemen çıkaracağız. Şimdi küçücük bir soruyu üçüncü kez soruyorum size. Koynunuzda taşıdığınız 1500 rubleden hiç kimseye söz etmediniz mi? Doğrusu inanılacak bir şey değil bu. Söyledim ya hiç kimseye, hiç kimseye. Anlamadınız gene. Rahat bırakın beni artık. Nasıl isterseniz öyle olsun. Bu noktanın aydınlanması için daha çok zamanımız var. Ama şimdilik siz de düşünün. 1500 değil 3000 ruble harcadığınızı her yerde söylediğinizi, hatta bağırarak söylediğinizi gösteren 20-30 tanık var. Üstelik dünkü paranızın da 3000 ruble olduğunu birkaç kişiye söylemişsiniz. 20-30 değil 2-300 tanığınız var diye haykırdı Mitya. Yüzlerce binlerce kişi duydu bunu. Gördünüz mü ya? Herkes tanıklık edecek. Herkes sözcüğünün bir anlamı olsa gerek değil mi? Hiçbir anlamı yoktur. Yalan söyledim. Herkes iftira ediyor bana. Niçin yalan söyleyesiniz? Tanrı bilir. Belki de övünmek için. Çok para harcadım diye övündüm. Koynumdaki 1500 rubleyi unutmak için de olabilir. Evet, koynumdaki parayı unutmak için yalan söyledim. Bu Allah'ın belası soruyu da kaçıncı kezdir soruyorsunuz? Bir kez yalan söyledikten sonra düzeltmek istemedim yalanımı. Bazen niçin yalan söyler insan? Savcı duygulu, insanın niçin yalan söylediğini kestirmek güç bir şeydir Dmitri Fyodorovich dedi. Söyler misiniz, koynunuzdaki muska dediğiniz şey büyük müydü? Pek büyük değildi. Söz gelişi ne kadardı? Bir 100 rubleliği ikiye katlayın, o kadardı işte. Paraları sardığınız bez parçasını gösterebilir misiniz bize? Üzerinizde olmalı. Ne saçma şeyler, nerede olduğunu bilmiyorum. Ama izin verin, muskayı koynunuzdan ne zaman, nerede çıkardınız? Eve uğramadığınızı kendiniz söylüyorsunuz. Fenya'dan Perhoti'nin evine giderken yolda çıkardım, içinden paraları aldım. Karanlıkta mı? Işığı ne yapacaktım? Parmaklarımla çabucak becerdim işimi. Makassız hem de sokakta, öyle mi? Alandaydım yanılmıyorsam. Hem makasa ne gerek vardı? Eski bir bez parçasıydı, hemen yırtılıverdi. Sonra nereye attınız onu?
Yere.
Nerede? Alandaydım dedim ya, orada yere attım. Alanın neresine attığımı bilmiyorum. Niçin soruyorsunuz, ne yapacaksınız bu bez parçasını?
Bu çok önemlidir Dmitri Fyodorovich. Sizin yararınıza büyük önemi olan bir delil.
Nasıl oluyor da anlayamıyorsunuz?
Bir ay önce muskayı dikerken kim yardım etmişti size?
Hiç kimse, kendim dikmiştim.
Dikiş biliyor musunuz?
Bir askerin dikiş bilmesi zorunludur. Hem öyle ustalık isteyen bir iş de değildir bu.
Bez parçasını nereden buldunuz?
Alay etmiyorsunuz ya benimle.
Asla, aklımızın ucundan geçirmiyoruz böyle bir şeyi Dmitri Fyodorovich.
Bezi nereden bulduğumu anımsamıyorum, bir yerden almışımdır.
Nasıl anımsayamazsınız?
Vallahi anımsamıyorum. Belki iç çamaşırlarımdan birini yırtmışımdır.
Pek tuhaf. Yırttığınız iç çamaşırınız yarın evinizde yapılacak aramada elimize geçer.
Patiska mıydı, keten miydi?
Ne bileyim.
Durun.
Hiçbir şey yırtmadım galiba. Pamuklu bir bezdi.
Yanılmıyorsam ev sahibimin başörtüsüydü.
Ev sahibinizin başörtüsü mü?
Evet, çalmıştım onu.
Nasıl çalmıştınız?
Anlatayım, gayet iyi anımsıyorum. Toz bezi yapmak, belki de mürekkep kalemimi temizlemek için bir başörtüsü çalmıştım. İşe yaramaz bir paçavra olduğu için haber de vermemiştim. Odamda yerlerde sürünüyordu. Alıp 1500 rubleyi sardım, sonra da diktim.
Evet, o paçavraya dikmiş olacağım.
Binlerce kez yıkanmış eski bir pamuklu bez parçasıydı.
Kesin olarak anımsıyor musunuz bunu?
Bilmiyorum, sanırım.
Bırakın canım.
Öyleyse ev sahibiniz bir başörtüsünün kaybolduğunu anımsayacaktır.
Anımsamaz, farkına bile varmamıştı çünkü.
Dedim ya, beş para etmez eski bir paçavraydı.
Peki iğne ile ipliği nereden buldunuz?
Mitya sinirlenmişti sonunda.
Susuyorum artık, daha konuşmayacağım, yeter.
Bu bezi alanın neresine attığınızı anımsamamanız da pek tuhaf doğrusu.
Mitya gülümsedi.
Yarın alanı bir baştan bir başa süpürmelerini buyurun, belki bulursunuz.
Sonra bitkin bir sesle ekledi.
Yeter artık baylar, yeter.
Görüyorum ki inanmıyorsunuz bana. Hiçbir sözüme inanmadınız.
Kabahat bende. İçimi açmamalıydım size, beni anlayamayacağınızı sezinlemeliydim.
Niçin, niçin açtım size sırrımı, bir paralık ettim kendimi?
Gülüyorsunuz bana, gözlerinizden anlıyorum bunu.
Bu duruma sizin yüzünüzden düştüm sayın savcı.
İçiniz götürürse zafer marşı söyleyebilirsiniz.
Lanet olsun size canavarlar.
Başını önüne eğip elleriyle yüzünü kapadı.